Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli misafirimiz Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Şimdi hocam yani nasihat ederken, tavsiyede bulunurken nasıl bir halet-i ruhiye içinde olacağız onu konuşuyorduk. İmam Gazali'nin tavsiyeleriyle ve bunu da psikolojiyle hani uyuşturmaya çalışıyoruz. Sabırlı olacağız dedik. Nezaketli olacağız. Asla şiddete başvurmadan yani çevremize nasihatta bulunacağız. Bunları söylemiş olduk hocam. Bir de şunu söyleyeyim İmam Gazali. İyiliği emredip kötülükte men ederken insanlardan bir menfaat beklememelidir. Yani böyle evet. Nasihat ederken de hani kendi nefsimize uygun bir nasihat da etmemek. Doğru nasihat da bu. Mesela ben şimdi hocam bana soruyorsunuz. Ali Rıza hocam diyorsunuz ki ya ben hangi işi yapayım? Şimdi diyorum ben şu işi yapın ama o işte bir menfaatim var. Sizin değil de benim, sizin bilmediğiniz bir menfaatim olabilir. Yani insanları böyle kullanmak manasına bir tavsiyede bulunmak da çok yanlış. Mesela bazı anne babalar çocuklar doktor olmasını istiyor. Niye biliyor musunuz? Ben hasta olsam bana baksın. Hani tabii ki her anne baba evladına hizmet bekliyor. Ayrı konu ama çocuğun hiç fıtrata uygun değil o işe. Yani uygunsa tamam.
Evet, gerçekten bu konuda hocam genel bir baskı var ve yeni kuşakta da genel olarak tıptan bir kaygı var yani. Anne babalar da dediğiniz gibi yani kendi yaşlılıkları açısından düşünüyor konuyu.
%100 haksız demiyorum hocam da ama sırf bu merkezde olaylara bakmak da çok yanlış. Mesela diyelim ki madem evlilikten söz açıldı. Hani kızın talepleri var mesela. Bir tanesi çok iyi ama başka şehirde. Bir tanesi kötü ama yan komşu.
Evet.
Bazı anne baba diyor ki ya çocuğumu her zaman göreyim. Bana hizmet etsin.
Evet.
Evimi süpürsün gelsin diye tutuyor. Layık olmayan bir şeye veriyor onu. Sonra da hocam ayrılık yaşıyor mesela evlatlar.
Evet.
İnanın çoğu zaman burada büyükler Allah için değil de nefisleriyle müdahale ediyorlar, tavsiyede bulunuyorlar. Kızım o ona gitme, şuna git, şununla evlen diyor mesela. Veya oğlum onu almayalım, bunu alalım. Bunu derken de kendi içinde gizli bir çocuğun bilmediği menfaat duygusu
evet,
oluyor.
Evet, bir hesap kitap olabiliyor.
Bu hesapla kitapla tavsiyede bulunmak da çok yanlış be hocam.
Evet, yani bencillik yapmamak lazım. Bazen anne baba da bencillik yapabiliyor. Yani bunu derken tabii şey, yani şöyle bir şey de anlaşılmasın. Ben atıyorum böyle bencillik yapmıyor muyumdur?
Yapıyoruz ya, illa ki yapıyoruz.
Hani olabildiğince haddi aşmayalım. Uzak durmak lazım yani. Evet.
Hani ufak tefek bencillikle edecek bir şeyimiz yok. Anne babaların böyle bir hakkı da var esasında.
Evet.
Ama çocuğun hayatını mahvedecek.
Evet.
Çocuğun hayatını alt üst edecek.
Evet.
Evlilikte, iş kurarken veya bir şehirde çocuk tercih etmek zorunda kalıyor. Onu olmadık bir şehre yönlendiriyorsunuz. Benim benden biraz yaşlı bir abim vardı. Çok acayip potansiyeli vardı. Babası izin vermemiş şehirden dışarı çıkmasına. Belki hakkı var, o ayrı konu ama keşke verseydi de o büyük potansiyel israf olmasaydı.
Evet.
Yani tamam anne babaya hizmet ilahi vazifemiz, ondan şüphemiz yok. Ama anne babanın durumu müsait peşinden gidebilir.
Bir de bazen hocam böyle çok fedakar, çok özverili insanlar oluyor. Böyle durumlar da aşırı derecede sömürülüyor yani. Geçen işte TRT belgeselde bir şey izliyordum. Bir belgesel izliyordum yani. Mesela evin en küçük şey ortanca kızı evde kalmış tırnak içinde. Niye?
Bırakılmış belki de.
Bırakılmış yani aslında.
Çok akıllıca.
Çünkü anne babası kendi yaşlılıklarında ona eşlik etmesini yönünde böyle telkinlerle büyütmüşler onu. Ama onun da bir hayat kurması lazım.
Bazı anne babalar çocuklarını korkutuyor. Esasında yani çocuğun düşünden değil. Çocuğun yanlış yapacağından falan değil de kendisinden korkuyor. Ya şimdi benim kızım var. Ne güzel yiyip içip kahvaltılar yapıyoruz. Yemekleri akşam eve geliyorum. Kızımız yemeği hazırlamış. Şimdi ben bunu gelin olarak verirsem biz yalnız kalacağız. Ya onun çözümünü başka şekilde aramak lazım. Çocuğun hayatını yani bitirerek. O kız evladı neticede. Yani anne baba ölecek. Ne olacak o kız evladına?
Evet. Böyle benim akrabalardan bir tanesi vardı böyle. Bir genç kız çok şey böyle. Ailesi için de özverili, yakın akrabaları için de, yakın çevresi için de yani. Olağanüstü derecede özverili. Ama bu yüzden de evliliğini çok fazla ertelemişti. Yani çok böyle popüler şeyleri olduğu halde, talipleri olduğu halde. Ben bir zaman oturdum, konuştum yani. Birçok kez konuştum.
Niye böyle yapıyorsun kardeşim?
Yani özveride bulunabilirsin ama özveri senin yaşamından bir şeyler koparıp götürmemeli.
Büyük sen, şeyler en azından koparmamalı. Ufak şey hocam kopuyor tabii ki.
Şu diyelim ki sen omuz verebilirsin birine destek için ama sen kolunu verirsen
artık kimseye bile yardım edemezsin.
Evet. Ve şey nihayetinde evlendi ama çok ilginç mesela ondan en çok yararlanan birkaç yakın çevresinden birileri ona inanılmaz derecede darıldı. Hatta evliliğiyle ilgili böyle problem oluşturmaya çalıştı. Niye? Çünkü onun özverisinden yararlanamayacak. Bildiğin bir sömürü ilişkisi yani.
Bazen anne babalar mesela
bu anne babayla ilgili bir şükür sorun yoktu ama
veya akrabalar
veya yakın
kız kardeşini
yani.
İşte abisini falan yanlış yönlendiriyorlar. Hani iyi niyetle gözüküp kendi menfaatlerine doğru çaktırmadan adam kullanmak istiyorlar.
Evet.
Son derece yanlış ve vebali de var, bunu da söyleyeyim yani.
Yani sonuçta onun bir kaderi var. Onun bir hesabı ve kitabı var. Yani görüşünü alarak, ikna ederek vesaire olabilir ama orada böyle işte sütümü helal etmem, hakkımı helal etmem, işte yardım etmezsem seninle olan hukukumu bitiririm tarzında yollar izlememek lazım yani.
Eyvallah. O zaman Allah için tertemiz, böyle katıksız, karşıdaki insanı düşünerek nasihatta bulunmak lazım. Kendimizi düşünerek nasihatta bulunursak.
Evet.
Hocam bana diyorsunuz mesela, hocam ben bir iş yapacağım, iki iş var önümde, hangisini yapsam diyorsunuz. Ben biliyorum ki sizin yapmanız gereken iş şu ama o işte benim belakam yok, bana menfaatiniz dokunmayacak. Ama şu ben işi yaparsanız, diyelim ki bizim mahalle bir fırın açsanız Ali Rıza hocam. Ben her gün sizden bir ekmek isterim şimdi. Veya telefon açarım, hocam bize beş ekmek gönderin.
Evet.
Parasını veririm vermem. Benim menfaatim olan bir şey. Ama siz kömür satsanız benim hiç kömürle işim yok. Yani kendimi düşünerek tavsiyede bulunursam vebale girerim. Karşıdaki insanın iyiliğini, güzelliğini düşünmek lazım.
Ya yani küçük olsun benim olsun diye bir şey var ya hocam.
O da ayrı bir
Söylem
şey.
Söylem var yani.
Şimdi Geylani Hazretleri'nin annesi, Abdülkadir Geylani Hazretleri bir evin bir oğlu. Ve babası da küçük vefat etmiş. O annenin ben fetakarlığını böyle her zaman çok duygulanırım. Diyor ki anne ben Bağdat'a gideceğim diyor. Orada ilim öğreneceğim, irfan öğreneceğim. O da git evladım diyor. Acısını bağrına basıp evladının, ama işte Abdülkadir Geylani Hazretleri yetişmiş. Annesi deseydi ki ya oğlum boş ver. Ben de yalnızım zaten. Ve öküz gütüyor Geylani Hazretleri. Bir rivayete göre öküzden bir söz işitiyor. Sen bu işin yaratılmadın. Ya öküz konuşuyor veya öyle bir söz duyuyor. İç alemine doğuyor bu söz diyelim biz. Şimdi o anne fedakarlık yapmış. Yani milyonlarca insanın hayatını değiştiren, ahlakını güzelleştiren bir Allah dostu ortaya çıkmış. Hani bazen böyle bencilce aile ilişkilerinde, zevce ilişkilerinde bazen yanlış yönlendirebiliyoruz insanları. Bunun da vebali var diye hatırlatmak isterim buradan.
Evet, yani kesinlikle. Bir de çok çocuklu anneler hocam, genç yaşta evlenmiş, çocuklarını büyütmüş falan, böyle zamanla birdenbire boşluğa düşüyor. Çocuklar büyüyor. Üniversitelere gidiyorlar vesaireler.
Etrafında şimdi, kimse kalmıyor.
Etrafında kimse kalmıyor. Bir de şey, daha önemlisi belki okuyordu zamanında, bazı hobileri, bazı yetenekleri vardı ama onlar annelik nedeniyle onlara zaman ayıramamış oluyor. Şimdi bakıyorsunuz birdenbire böyle bizim camiada çok 45-50'sinde böyle 40-50'sinde böyle kendini birdenbire boşlukta hisseden ev hanımları oluyor. Mesela İSMEK o anlamda meslek edinilme kursları
çok güzel,
böyle,
başarılı bir projeydi.
Yani orta yaş ve üstüne de seslenmesi bakımından bunlar çok önemli ve mesela eşler bunu düşünmeli. Yani eşinin boşlukta kalmasına izin vermemeli yani.
Yardımcı olmalı en azından.
Evet, mesela diyelim ki gönüllü etkinliklere katılmak hocam bu bir şeydir mesela. Bir misyondur yani. Sonuçta bu yeni bir şey alanı oluşturuyor. Psikopatoloji alanı oluşturuyor yani.
Bunun da çözüm üretmekte fayda var.
Kendini değersiz hissediyor. Çocuklar da çünkü üniversiteye gitmiş. Herkes kendi derdine düşmüş hocam. Annesine sadece bayramlarda, seyranlarda sarılmak ve o zaman da hizmet almak için geliyor yani. Oo, fena bir şey yani hocam.
Çok kötü
yani.
Hocam ya. Şimdi hocam başka bir şart. İnsanların kendisini sevmelerini, övmelerini ve ondan razı olduklarını dile getirmelerini isteyen kimse sevap kazanamaz. Hani bazı insan bir tavsiyede bulunur ama 10 tanesinden övgü bekler. Allah senden razı olsun hocam ya. Ne kadar akıllısınız, ne kadar güzel bize bir tavsiyede bulundunuz. Çok teşekkür ederim. Bunu söylemezseniz ikinci tavsiye alamıyorsunuz. Yani bu da yanlış diyor İmam Gazali. Hem tavsiyede bulunalım Hem de bunun karşılığında böyle övgüler, havaya uçurmalar falan beklemeyelim diyor. Hani bazen bunu öğretmenlerden, hocalardan falan daha çok görüyoruz. Belki bir kısım doktorlarda var bu. İlla bir şey almak için ağzından 40 türlü hareket etmeniz gerekiyor hocam. Bu da gerek yok esasında diyor İmam Gazali.
Yani evet, bir de şey, biz hocam bizim kültürümüzde övülmeyi severiz yani. Böyle bir şeyimiz var. Hatta böyle bir karikatür vardır. İki kişi konuşuyor. Kadına şey diyor, kadını konuşturuyor ama erkeklerde de var yani. Kadınları suçlamayalım. Kadın diyor ki, ya hep ben konuştum diyor, hep ben kendim anlattım, yoruldum diyor, biraz da sen beni anlat.
Sen kendini anlat demiyor. Sen beni anlat da.
Hayır, şimdi karikatürde kadına yüklüyor da bu erkeklerde daha fazla yani. Şimdi böyle olmamalı yani.
Hocam bu narsizm biliyorsunuz değil mi? Yani, narsist yaklaşım bu yani. Adam kendini öyle beğeniyor ki. Size nasihat ederken amacı size nasihat etmek değil. Kendisindeki o yüksek kültürü, bilgiyi size gösteriş yaparak.
Evet, evet.
Kendini pazarlıyor adam.
Evet. Ha bu arada hocam, yeri gelmişken söyleyeyim. Selfie, hani öz çekim çok yapan insanlara çok fazla. Diyelim ki sosyal medyasındaki çekimlerini atıyorum yani. Çoğu şeyden öz çekimler oluşuyorsa o da bir narsizm göstergesi sayılıyor artık.
Hocam üniversite yıllarında benim bir hoca haksız yere sınıfta bıraktı. Yani 100 beklerken 12 verdi. Baktım ki adam biraz narsist bir yapısı
lisansta
var.
Lisansta mı?
Lisansta. Narsist bir yapısı var. Gidip itiraz etsem. İtiraz da ettim. Dilekçe de yazdım. Ondan da iş çıkmadı. En son gittim. Hocam siz dedim tabii bu konularda uzmansınız. Alimsiniz falan filan. Bir sürü yağ yakarak o dersten geçtim. Allah beni affeylesin. O hocamız da affeylesin. İsim bana saklı. Hoca böyle bir sürü seviliyor övülmeyi. Hatta bir hadis hocamız varmış bizim İlahiyat Fakültesi'nde. Hadis imtihanında sorarmış. Geçen hafta Cuma'yı nerede kıldın? Bu hoca efendi bir yerde vaaz ve hutbe okuyormuş. Eğer tabii ki hocam ne demek öyle soru mu sorulur? Sizin falanca camideki hutbenizi dinledik. Yani bu soru bile çok abes. Siz varken başka camiye gidilir mi? Diyorsanız 100.
He.
Vallahi hocam işte filanca camide kıldım diyorsanız.
Yandınız.
Yandınız.
Hayır şey de soruyor mu acaba? Gerçi onlar da.
Sonra hoca uyanıyormuş.
He. Soruyormuş neden bahsetti.
Her çıkan söylüyor bir sonra gece. Aman bak hoca bu konu soruyu sordu. İşte Beyazıt Camisi'nde kıldım cuma namazını de. Yoksa sınıfta kalırsın. Nerede kıldın namazını diyormuş. Ya Beyazıt'ta kıldım. Peki diyormuş konu neydi hutbenin konusu? Orada afallıyor işte.
Hocam buna benzer bir olayı geçenlerde yaşadım. Yaşadım derken arkadaşlar bir üniversitede doktora yapıyor. Şimdi üniversitedeki profesör hoca da aynı zamanda stand-up yapıyor.
O kadar.
Şimdi tamam akademik kariyerine bir şey demiyoruz yani, tamam mı? Stand-up'ı ne kadar başarılı onu ben bilmiyorum. Ama bir baktım ki benim orada doktora yapan arkadaşlar birbirini tanımıyor ama hepsi benim duvarıma düşüyor, tamam mı? Dedim hepiniz gitmişsiniz oraya. Sizden başka seyirci yok muydu?
İlginç.
Cevap şu. Ne yapalım gitmeyip de diyor. Daha doktora şuradan geçmedi diyor, tamam mı?
Yani sırf yaranmak için. Evet bunlar çok
şimdi
tehlikeli
şu,
şeyler.
Şuna ben katılırım. Ya aynı zamanda stand-up da çok iyidir. Heves etmiştir, gitmiştir. Bunlar olur. Ama onlar kendilerini bu konuda şey hissetmesi.
Mecbur hissetmesi.
Mecbur hissetmesi yani.
O iş çok tehlikeli, evet. Demek ki övgü beklemek yaptığımız bir iyilik karşılığında, bir nasihat karşısında o da çok son derece.
Hocam Türklerde, Batılılarda bir kural var. Türkleri öv, istediğini yaptırabilirsin.
Çok ilginç. Adama psikolojimiz keşfetmiş ya.
Evet, evet. Öv. Öv. Ondan sonra ona Türkçe'de hocam gazla çalışmak diyorlar.
Ha. Hocam gazla zam da geliyor mu? Bu gazla mı? Bedava.
Bu gaz bedava. Bu gaz bedava.
Eyvallah. Şimdi hocam burada çok güzel bir şey söyleyeyim İmam Gazali Hazretleri. Emri bil maruf ve nehyanil münker yapmanın esası günah işleyen Allah'a karşı asi olan kimsenin haline üzülüp ona şefkat nazarıyla bakmak. Bu çok önemli. Onu uyarıp günahtan kurtarmak suretiyle kendisine iyilik yapmış olmaktır. Yani empati yaparak, üzülerek, onunla böyle aynı acıyı paylaşarak nasihatte bulunmak gerekiyor. Yoksa üstten sizin dediğiniz gibi ben harika bir insanım, sen de ben gibi harika ol. Bir de gafil. Nazarıyla bakarsanız bu diyor tam bir emir bil maruf olmaz diyor İmam Gazali. Yani günahtan hocam nefret edeceğiz, günahkardan nefret etmek yok.
Evet.
İçkiden nefret edebiliriz. Sigaradan, uyuşturucudan nefret etmek hakkımız. Ama bir adam bu işi yaptıysa, ona nefretle yaklaşırsak herhalde onun bir faydamız olmaz. Çünkü nefret ettiğimiz için adamı kendimizden zaten kaçırırız.
Evet, o işte şey, Allah'ın dinini şey diyorsun yani. Yani kendi çıkarın için kullanıyorsun yani. Sanki senin yerin orada garanti mi yani? Ve sana mı mahsus yani?
Bununla alakalı çok hadisler var. Beni İsrail'den iki arkadaş. Birisi hep böyle kendince iyi görüyor kendisini. Sen helak oldun. Arkadaşın devamlı Allah seni affetmez. Sen günahkarsın falan diye onu kötülüyor. Sonra ahirette Allah o kötüleyen adamı atıyor cehenneme. O diğerini cennete sokuyor. Şimdi bunu şöyle diyor İbn Ataullah'ın çok güzel bir sözü var. Sizin kibre ve gurura sevk eden iyiliktense seni böyle gönül kırıklığına, tevazuya sevk eden günah daha iyidir diyor hocam. Çok ilginç. Birisi bir cami yaptırmış ama her yerde anlatıyor. Cami yaptım, şöyle güzel yaptırdım. Diğeri de bir hata yapmış. Onun ezikliği de boynu bükük, tevbe ediyor Allah'a, ağlıyor belki. Dersini almış. Hangisi daha üstün derseniz, o diyor gönlü kırık, hatasını anlayan günahkar. O sevap işleyip de her yerde caka satan o iyilik sahibinden daha iyidir diyor İbn Ataullah el-İskenderani.
Evet, yani sonuç itibariyle o hava sadece bir kibir ve böyle en temel ruhsal hastalıklarından birisi yani.
O da narsizm bir bakıma öyle değil mi?
Tabii yani. Şimdi hocam düşünün, karşınıza bir tane ayna getirilmiş. Bakıyorsunuz orada dev gibiyim. Şimdi bir tane şey var hocam. Foto manipülasyon çalışması var. Burada bir tane sevimli kedi var hocam. Karşıda ayna var. Bakıyor. Aslan kaplan gibi. Görüyor orada ya da aslan görüyor orada yani. Şimdi bu mesela bunların hocam diğer adı şeydir. Komik aynalardır. Eskiden şeyler de çok olurdu. Luna Park'larda çok olurdu. Şimdi dış bükey aynalar insanı büyük gösteriyordu. Evet. İç bükey aynalar şey gösteriyordu.
Cüce gibi.
Küçük gösteriyordu. Bunun adı komik aynaydı. Şimdi düşün ki hocam, tamam mı? Kendini dev aynasında görüyor. Komik gülmen lazım buna yani.
Allah Allah.
Kendi kendine demen lazım ama.
Mesnevi'den bir hikaye anlatayım. Bu ilk yarıyı bitirelim. Aynen bunun gibi. Sineğin birisi, affedersiniz, eşek kendi nal izine idrarını yapmış. Orada çok ufak bir gölcük oluşmuş. Sineğin birisi de gelmiş bir saman çöpüne konmuş. Demiş ki, var mı ben gibi büyük kaptan? Var mı böyle güzel gemi? Var mı böyle büyük derya demiş. Ben hayvancık. Yani bir eşeğin nal izindeki idrarda yüzen sefil bir haldesin.
Evet.
Ama kendisini öyle bir büyük aynada görüyor ki o sinek, büyük bir kaptan, büyük bir derya zannediyor şeyini. O yüzden hakikaten böyle komik duruma düşmemek lazım.
Evet.
Hocam isterseniz kısa bir araya girelim. İnşallah ikinci bölümde devam ederiz. İmam Gazali Hazretleri kısaca bir özetlemek istersek, yaptığımız iyilik karşısında menfaat beklememek, kimsenin övgü beklememek, bu da bir manevi menfaattir. Bir de iyilik tavsiye ettiğimiz insanın haline üzülüp onunla aynı duygu dünyasını paylaşmak diyor. Kısa bir araya giriyoruz, lütfen bizden ayrılmayın. Tasavvuf ve insan psikolojisi bütün hızıyla devam ediyor.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. İmam Gazali Hazretleri'nin Emr bil Maruf ve Nehy anil Münker adlı bölümünü biraz daha psikolojik gözle tahlil etmeye çalışıyoruz. Evet. Bir kişi Halife Memun'un yanına giderek sert ve kaba sözlerle nehy anil münker yaptı. Devlet başkanı şimdi. Hata yapabilir mi? Yapar. Şimdi maalesef bugün biliyorsunuz basın yayında da bunu çok görüyoruz. Yani evet. Bu partiler arası ilişkilerde ne kadar İslam'a uymayan, ahlaka uymayan, değil mi? Bir sert dili kullanıyorlar. Halbuki güzellikle Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakan, Sayın Valimiz, şu yaptığın hareket size yakışmadı demek başka. Aşağılamak, böyle hatta hakaretler, maalesef çok üzülüyoruz. Bunun üzerine Memun dedi ki, Allah senden daha iyisini, Hazreti Musa yani, benden daha kötüsüne Firavun'a gönderdi ve yumuşak davranmasını emretti.
Evet.
Yani şimdi sen diyor, ey bana tebliğde bulunan nehyen-i münker, kötülükten alıkoymaya çalışan zat diyor, sen bana sert sert konuşuyorsun. Allah senden çok daha hayırlı olan Hazreti Musa'yı, benden çok daha kötü olan Firavun, ki ben Tanrıyım demiş, daha bundan büyük suç olmaz, ona göndermiş ve demiş ki diyor, fegûlâ lehu gavlen leyyine, ey Musa, ey Harun, ona yumuşak söz söyleyin, umulur ki nasihat dinler yahut Allah'tan korkar. Şimdi belki de kıymetli hocam, bugün en çok kaybettiğimiz ilişkilerimizde bu nezaket, zerafet, tatlı dillilik. Hani bizde bir söz vardır, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
Evet.
Yılan bile akıllanıyor tatlı dille, ama biz bazen yani yakınlarımıza yılan gibi davranıyoruz. Ne bileyim, çalışan işçimize, şoförümüze, eğer şoförümüz varsa, sekreterimize veya lokantaya gitmişiz garsona. Bir insanın en çok kalitesini diyor belli eden şey altındakiler nasıl davrandığıdır.
Kesinlikle. Çünkü üstündekiler zaten kötü davranacak şeyi yoktur.
Aptal
yani.
Değil o kadar.
O kadar aptal değil. Eş değer olanlardan da bir reaksiyon gelecektir yani. Ölçü şey yani, öbür taraf.
Şimdi siz iş yerinde patron gel buraya deseniz olur mu şimdi? Gerçi siz de patron oldunuz herhalde Rıza Hocam.
Küçük ortak yani, patronaj ilişkisi başka tabii yani. Ama hakikaten bizde mesela şöyle bir kültür var. Çalışanlarına dönük olarak.
Sert olmak.
Ben ona yok daha ağır hocam. Ben ona ekmek veriyorum.
Çok tehlikeli bir psikoloji ya. Rezzak olan Allah'tır ya. Sen bir aletsin Allah'ın elinde. Sen yani, kimsin ekmek verecek?
Yani.
100 kişiye ekmek veriyorum diyor adam. Hani.
Evet.
Bu kendine bir gurur, kibir.
Yani.
100 kardeşimizle beraber çalışıyoruz.
Evet.
Allah'ın verdiği rızkı paylaşıyoruz demek başka.
Evet. Yani oradaki o gizli bir şey var yani.
Şirk var hocam. Gizli şirktir bu yani. Açık şirk değildir ama.
Evet. Yani orada çok ters bir psikoloji var. O nedenle böyle bir miktar insancık olarak görme modu var. Aslında asimetrik ilişkiyi biraz da bu şey diyor yani. Yansıtıyor. Hocam bizde şimdi bilimsel çalışmalarda hocam, kavramsal yanılgılar diye bir kategori var. Şimdi kavramsal yanılgıların özelliği şu. Sadece o kavramla ilgili değil yanlışın. Onun zincirleme yansımaları oluyor.
Düğmeyi yani. Yanlış iliklemek diyorlar ya.
Evet.
Bir tanesi yanlış ilikleyince şimdi.
Evet.
Yani siz şimdi zincirize evet. Ben bunun rızkını veriyorum gözüyle bakarsan sen de tanrı oluyorsun.
Evet.
Daha sonra ona göre davranıyorsun.
Şimdi mesela diyelim ki hocam, tasavvufta kendini, haddini bilmek çok önemli bir ilke. Ama mesela sadece haddini bilmek değil, kendi kadrini bilmek de. Necmettin Dahi hocam mesela, kendi kadrini bil ki Yaradan'ın da kadrini bilesin diye yani.
Ya.
Şimdi böyle biraz düşününce hocam, haddini bilmek daha çok aslında insanın nefsine, içindeki şeytansı benliğe karşı bir uyarı niteliği taşıyor. Çizgiyi aşmasın burada. Ama bir de insanda insanın özü ise kadrini ilahi bilmek. Bir nefes. O zaman orada da kadrini bilmeli.
O zaman karşı tarafa had bildiriyorsun bir bakıma. Adam senin sınırlarını aşmış.
Evet.
Seni ezmiş, geçmiş.
Evet.
O zaman diyorsun kardeşim, bak ben Allah yaratmış. Ben Allah katına kıymetliyim. Sen
evet.
Beni aşağılayamazsın.
Evet.
Yani ben senin yanında işçi olabilirim.
Aynen
ama
öyle.
Sen bana yalan söyletemezsin. Bana kötü üretim yaptıramazsın.
Şimdi
bana zulmedemezsin.
Şey böyle haddini bilmek o kadar çok işlenmiş ki. Yani insanın bu haddini bilmek üzerinden oluşan bir zincir insanları son derece şey, tırnak içinde ezik hale getirmiş. Kendini kıymetsiz ve değersiz hissetmesine yol açmış avam üzerinde yani.
Bir de o adam iş yerine ezilince gidip evde eşini ezmeye kalkıyor.
Aynen.
Bir de bazen o ters yansıma yapıyor.
Ters yansıma
yani.
Yapıyor.
Yani iyilik bulaşıcı olduğu gibi evet. Kötülük de bulaşıcı.
Evet. Artı hocam yeteneklerini geliştiremiyor. Şimdi mesela bu iş yeri kültüründe önemli bir şeydir. Sen bir elemanı ne için alıyorsun? O elemanın işinden en iyi yüksek verimi almak için. Sen onu son derece şey dersen, küçümsersen, aşağılarsan ondan verim alamazsınız ki hocam.
Aynen.
Tam tersi onun ne yapmanız gerekiyor? Mesela yabancı firmalar bu konuda çok iyi. Benim bir arkadaş var. Doktorası şeyle ilgili değil. Diyelim ki orada muhasebe bölümünde yönetici. Diyelim ki başka bir alanda doktora yapıyor. Doktorasının yarı parasını yabancı firma karşılıyor.
Sen kendini niye? Geliştir, bana faydan olur.
Senin gelişmen bana doğrudan değil, dolaylı yansımaları olur diyor. Buranın şeyini, ortalamasını, akademik ortalamasını yükseltir diyor yani. Bizde hocam aileden itibaren şey var. Mesela suç annelere atmıyorum ama anneler üzerinden yürüyor olay. Bir kültür bunu yapıyor. Çocuğunun büyümesini istemiyor. Hep onu çocuk olarak görüyor. Bu küçük olsun benim olsun oluyor. Mesela kuşak çatışmalarının bir nedeni bizde hocam çocukluktan gençliğe geçmiş. Geçenlerde Konya'da seminer vermeye gitmiştim. Bir kurum okul müdürüyle oğlu arasında şiddetli bir çatışma var yani. İki tarafı da ben dinledim yani. İki tarafı dinleyince baktım ki aslında mesele, yani aslında konu güya şey, üniversiteye hazırlanma yol yordamı. Görünürde bu. Ama gerçekte olay bu değil yani.
Başka bir şey yansıtıyor.
Gerçekte olay ben diyor delikanlı oğlum demek istiyor.
Çocuk.
Tamam mı? Yani bazı kararları benim almam gerekiyor. Ya da benim ikna edilmem gerekiyor. Bana artık yani sadece bir çocuk gibi.
Ali Efendimizin bir sözü var. Yanlış hatırlamıyorsam işte 7 yaşına çocuklarınızı oynayınız. İşte 14 yaşına gelince onunla istişare ediniz. Onu adam yerine koyunuz şeklinde. Yani hocam bizde nedense bu ya, bizim kültürümüzde böyle insanları adam yerine koymamak. Çocuk mesela, ben bunu her zaman evde söylerim. Bak sakın çocuğun giyeceği renge karışma. Çocukların tercihlerine saygılı olalım. Bazen işte çocuk anne ısrar ediyor. Baba ısrar ediyor. İlla şu pantolonu giyeceksin. İlla şu rengi seveceksin. Çocuk da onu istemiyor mesela. Ya evet. Eğer haram, günah bir şey yoksa, ahlaka aykırı bir şey yoksa bırak çocuk. Yani kendi tercih etsin yani. Evet. Sonra biz çocukları ezince başkalarına patlak veriyor. İleride çocuk bizim normal bir tavsiyemizi dinlemez hale geliyor.
Kesinlikle. Hocam oyun konusunda çocukların önünü olabildiğince açmak gerekir. Gençlerin de spor konusunda önünü olabildiğince açmak gerekir. Çünkü oyun ve spor hocam çocukların ve gençlerin hem ilgi, motivasyon hem de enerjilerini kullanması için olağanüstü bir alan yani. Ama bizde mesela oynama dur. Sus Ali, dur Ali. Bizim Karadeniz hocam böyle, ben şey diyorum. Sus Ali, dur Ali, sus Ali, dur Ali diyorsun. Buradan dur Ali diye bir isim çıkıyor yani.
Dur Ali, dur Ali.
Sussun, otursun, dursun diye, dursun diye bir isim çıkıyor yani. Dursun duruyor, durmuş oluyor yani. Şimdi tabii ben bu biraz kelime oyunu ama evet. Hocam mesela burada değinmem lazım. Bir kafa, yani kafayı yansıttığı için, kültürü yansıttığı için. Bu bizim kültürümüzde bir sorun yani. Bebekler hocam bizde ne yapılıyor? Kundaklanıyor. Hala devam edenler var yani kundaklanıyor.
Bazı kültürlerde.
Yok bizde de hocam. Bir bebeği kundaklıyorlar.
Ben kundaklanmışım mesela.
Hocam.
Onu söyleyeyim ama biz hocam, kendi çocuklarımızı hiç kundaklamadık.
Siz şey etmişsiniz o konuda hakikaten. Alternatif oluşturmuşsunuz. Kundakladığımızda hocam ne oluyor? Çocuğun eli kolu hareket edemiyor değil mi? Peki bu anne karnında olsaydı hocam.
Hareket edecekti.
Anne karnında olsaydı, hareket etmiyor olsaydı ne oluyordu?
Ölüyordu çocuk.
Hocam çocuğu, bebek doğmuş, anne karnında daha özgürdü. O doğduğu da bir şey diyoruz çocuğa.
Aynısını hocam biz o zaman şöyle diyor, demek istiyorsunuz. Çocuk akıl bali olmuş, hala kundaklamaya çalışıyoruz.
Aynen öyle. Hocam bir kelime oyunu ama mesela diyelim ki bir okulu kundaklamak nedir? Suçtur. Bir iş yerini kundaklamak suç. Hocam bu da kundaklamak ya.
Eyvallah hocam.
Yani şunu diyebilir. Mesela hemen anne babalara şöyle itirazı oluyor. Ama çocuk kendi kendini uyandırıyor. Yüzünü tırmalıyor. Ne yaparsın hocam bunları?
Esnek yaparsın.
Eldiven yaparsın. Olabildiğince şey yaparsın yani. Özgürlük alanı bırakırsın. Böyle sus, otur, dur. Hareket etme, şunu yapma, bunu yapma. Bu kadar negatif telkinlerle büyüyor hocam. Sonra büyüdüğünde de işte bir baltaya sap olamadın. Ya bir şey yapma etme diyen senin daha.
Çocuğun deneme şansını, ümidini yok etti.
Tabii. Cesaretini kırdı.
Çamura girme, üstün batar. Ateşe yaklaşma, elbisen yanar. Sokağa çıkma, araba çarpar. Ya çocuk ne yapsın? Resmen kundaklıyoruz.
Evet.
Yani iki mağdur hocam. Psikolojik olarak çocuğun psikolojisini kundaklıyoruz. Sonra çocuğumuz çok pısırık oldu deyip oturup ağlıyoruz.
Evet.
Şimdi hocam burada bakınız, hani yumuşak konuş demiştik ya. İmam Gazali Hazretleri çok güzel şu hadis-i şerif var. Meşhur hadis-i şerif vardır. Onu buraya getirmiş. Ne kadar da yerli yerince getirmiş bence. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan bir genç geldi. İslamiyet'i henüz tam olarak bilmiyordu. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bana izin ver de zina yapayım. Yani bundan daha kötü bir şey olabilir mi? Peygamber'e gelip bir çocuk, yani delikanlı, olmadık çok kötü bir şey istiyor.
Şu anda öyle bir şey olsa ne olur? Biri ağzını burnunu dağıtmaya kalkar yani.
Ne diyor hocam? Sahabeler onun bu küstah sözlerine çok kızdılar. Üstüne saldırıp onu öldürmek istediler. Dövmek de vardı, burada öldürmek de varmış. Çünkü olabilir. Ya Allah Resulü, bu kainatın fahri alemi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakın, dokunmayın buyurdu. Sonra onu yanına, dizinin dibine oturttu ve şöyle dedi. Ey genç, bir kişinin senin anneniyle bu işi yapması razı olur musun? Genç, hayır razı olmam dedi. Peygamber Efendimiz, diğer insanlığa da razı olmazdır. Ya ne kadar güzel bir empati yaptırıyor. Ya sen annenle bir işin yapılmasına razı değilsin değil mi diyor.
Evet.
Değilim deyince hiç kimse razı olmaz diyor. Sonra bu işi kız kardeşiyle, halan ile veya teyzen ile yapılmasına razı olur musun? Gençine hayır razı olmam dedi. Peygamber Efendimiz diğer insanlar da razı olmazlar buyurdu. Yani ne kadar dehşet bir yani metodoloji ya Ali evet. Hocam. Yani sen diyor bu işi kendin yapmasını istemiyorsun. Ama annenin, teyzenin, işte kız kardeşinin hiçbir insan bunu kabul etmez. Kendi kız kardeşi için, kendi annesi için, kendi teyzesi için. Sonra mübarek elini o gencin kalbi üzerine koyup şöyle dua etti. Ya Rabbi onun kalbini temizle, fercini koru ve günahını bağışla. Daha sonra o genç zinaya düşman olarak oradan ayrıldı. Şimdi önce ikna etti. Hemen dua etmedi. Bak çok ilginç bir taktik burada.
Evet.
Önce ikna etti çocuğun. Evladım bak şu yaptığın zararlıdır. Bu iş yaparsan yarın okuldan atılırsın. Ahlakın bozulur. O kötü çevrede uzak dur. Sonra dua etti arkasında gece kalkıp. Şimdi biz bunun tersini yapıyoruz. Yani ya önce müdahale etmiyoruz. Çocuğu serbest bırakıyoruz. Oğlum bir şey olmaz. Boş ver. Devam et yoluna diyoruz. Veya çocuğa ikna etmeden şiddet kullanarak engel olmaya çalışıyoruz. Evet. Halbuki Peygamber Efendimiz öyle yapmıyor. Yani bunu hocam çok önemsedim ben bu hadis-i şerifi.
Yani burada hocam iknanın ne kadar önemli bir şey olduğunu onun anlayacağı dille, onun kabullerinden hareketle
empatisini kullanarak bir de.
Evet. Şimdi mesela bunu çocuklarımıza uygulamıyoruz. İşin her şeyin en doğrusunu biz biliyoruz. Bir zaman bir arkadaş şikayet ediyordu kendi çocuğundan. Ya hiçbir tercihte bulunmuyor diyor. Marketten alışveriş yapacağız diyor. Hmm. Tamam mı? Çikolatayı siz bilirsiniz hangisi daha iyi. Şunu alalım siz bilirsiniz.
O kadar da değil yani.
Şimdi ama dedim ki biraz irdeledik. Şimdi geçmişte çocuk ne tercih ederse hocam hep o yanlış bu doğru demişler. Yani gerekçesini açıklamamışlar yani.
Açıklamayınca çocuk bu sefer.
Tabii o zaman doğrusu siz biliyorsunuz o zaman siz. Şimdi böyle ortaya şey çıkıyor hocam. Edilgen karakterli bir çocuk çıkıyor. O zaman ne oluyor? Hemen böyle işte gizli amaçlı olan gruplar, organizasyonlar işte onlar bunları çok seviyor. Hmm. Niye? Bunlar şeyi itaati, kör itaati seven çocuklar oluyor çünkü.
Alışmış yani itaat etmeye. Bu sefer yanlış bir adam onu emredince onu da uygulamak zorunda kalıyor çocuk.
Evet.
Çünkü hani
kendini orada buluyor.
Fabrika ayarları diyoruz ya şimdi.
Evet.
Şimdi hocam Sıla bin Eşyem Hazretleri bir gün talebeleriyle oturuyordu. Uzun kaftan giymiş olan birisi kibir ve gurur içinde etekleri yere süpür vaziyette oradan geçti. Talebeler ona müdahale etmek istediler. Fakat o siz biraz sabredin ben hallederim diyerek onları yatıştırdı. Yani o gururlu kibirli böyle hani şöyle diyelim hocam arabasını böyle tekerlerini toz dumana katarak yanımızdan birisi geçti. Kızmaz mıyız şimdi? Onun gibi düşünelim. Evet. Sonra adam peşinden kardeş seninle biraz işim var diye seslendi. O da ne işin var dedi. Sıla bin Eşyem kibar ve nazik bir şekilde kaftanını biraz kısaltır mısın buyurdu. Şimdi hocam bu yanlış anlaşılmasın. Bizim kültürümüzde kaftanın veya pantolonun parçası uzun olsa hani paçasız deriz ya bu dağınıklıktandır ama Arap kültüründe bu kibir alameti.
Hmm.
Şöyle işte orada kumların üzerinde böyle pelerin veya elbisenizin etekleri süründüğü zaman hani hışırtı falan çıkarıyor ya.
Evet.
Şimdi bizde çamur olur. Pis olursunuz değil mi yani bizde hiç kimse herhalde eteğini uzatmaz.
Yani.
Ama orada kirlenmediği için böyle bir adet var onlarda. Şimdi diyor
ki. Her kültürün şeyi hava atma tarzı farklı yani. Ama hava atmak şey. Ortak payda.
Adam da olur efendim baş üstüne dedi. Daha sonra Sıla bin Eşyem talebelerine dönerek şöyle söyledi. Eğer ben sert bir şekilde ve kızarak ona kısaltmasını isteseydim belki de hayır kısaltmam diyebilirdi. Hatta belki bize sövebilirdi. Şimdi yani bu işte tebliği ailevi ilişkilerimiz, toplumla ilişkilerimizde biz maalesef Müslümanlar bazen bu nezaketi kaybediyoruz. Kötülük görünce hakkımız belki kızmak ama kontrolsüz kızıyoruz. Bu sefer ters tepki yapıyor. Adama empati yaptırmadan, hatasını ikna etmeden söylediğiniz zaman sadece kardeşim benim özel hayatımdan deyip sizi bir de dışlıyor hocam.
Evet yani anne baba özellikle öfke kontrollü olmadığı zaman durum faciaya dönüyor yani. Biz şeyi kızmak böyle biraz bizim hocam şeyimiz ya. Karakteristik huyumuz yani.
O zaman hocam İmam Gazali'yi dinleyerek bu programda sona erdiriyoruz.
Evet.
Kızmadan, öfkelenmeden, tatlı dille söyleyelim ne söyleyeceksek. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze, dilinize sağlık.
Cümlemize hocam.
Bize verilen sürenin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki hafta yine farklı şekilde devam ederiz bu konulara. Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde burada sözlerimize son veriyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Bir sonraki program buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.